Doğum. Yazan Fatih Özgüven. Seslendiren Tomris İncer. Bu öykü yazarın Metis Yayınlarından çıkan Bir Şey Oldu, Endişe Hikayeleri kitabından alındı.
Nasıl doğduğunu hep merak ederdi. Doğumhane nasıl bir odaydı? Bu odada sesler yankılanıyor muydu? İçeri giren doktorun ayak sesleri yumuşak tıpırtılar mı, yoksa yere kuvvetle basan topuk sesleri miydi? Duvarlar yarıya kadar yağlı boya, yarıdan sonra badana mıydı? Yağlı boya gri mi yoksa pembe miydi? Annesinin uzatıldığı doğum masasının arkasındaki duvarda bir saat asılı mıydı? Asılıysa saatin kadranında sayılar mı yoksa çizgiler mi vardı? Doğum aletlerinin durduğu masanın ayakları tekerlekli miydi? Masanın üzerinde böbrek biçiminde kenarı mavi çizgili beyaz emaya bir kap duruyor muydu? Şakacı ve densiz, ayrıca film meraklısı bir arkadaşı, bütün bu merak ettiklerini yan yana getirince ortaya Nazi filmlerindeki işkence sahnelerine benzer bir şey çıktığını söylemişti. Gerçekten de düşünülecek olursa öyleydi. Ve bu durumda nasıl olup da doğduğuna, doğmaya karar verdiğini hayret ederdi Rabia. Ama sonra şu sonuca varırdı. İşte gene de doğmuşum. Demek ki büyütülecek bir şey yok. Kendi hamileliğinin ilk 3 ayında bebekle bir ilişki kuramadı. Olmadı. Suçlulukla karışık biraz şaşırdı buna. Sonra alıştı. Bebek olduğunu bile söylemek zordu şimdilik karnındakinin. İnsanların ona neden bebek dediklerini de anlamak zordu. İçinde küçük bir çekirdek vardı. Bu çekirdeğin orada olması bile bir soyutlamaydı şimdilik. Bunların şu ya da bu sebeple bebek olmayanlarını hatırlayarak şöyle de düşündü. Orada kalmak istemezse de kalmaz. Biraz üzülse de bu düşünceyi adil buldu. Adalet hissinin sahiplenme hissine ağır basmasında kalpsizce bir yan olduğu da aklından geçmedi değil. Anne olamayacak mıydı? Kutulara, bavullara ve eski deri evrak çantalarına o zamana kadar beslemediği bir ilgi duyması dışında olağan dışı bir şey olmadı o sıralar. Bu içleri boş, kuytu, kavrayıcı, kapsayıcı şeylerin anlamlarının üzerinde el resmi olan bir yön işareti kadar bariz olduğunu düşünerek de eğlendi. Eski bir rüyasını hatırladı. Annesi, etrafı rüzgarda hışırdayan ağaçlarla çevrili bir gölün üzerinde bir kayıkta yatmış, bacaklarını iki yana açmıştı. Bacaklarının arasında uhuyla yapıştırılmış, rüyada öyle olması önemliydi, okul pasosundaki önlüklü, yakalıklı kendi yüzü vardı. Rüyada annesini gerçek hayatta katiyen almayacağı bu poza sokmanın verdiği utanç, yapıştırıcının nasıl çıkarılacağı endişesi bir yana, uyanınca fark etti ki ormanda ameliyathaneye tercih edilecek bir taraf yok. Eski, güzel, cilalı tahta kutular satın almaktan vazgeçmedi. Dördüncü ayı geçtiğinde bir gün karnında bir taraftan ötekine küçük bir fare hızla koşarmış gibi bir şey oldu. Gıdıklandı. Küçük fare fırt diye bir yandan ötekine koştu. Sonra yine gerisin geriye. Halbuki Rabia bunun bir tekme olacağını düşünmüştü. Tekmelemedi, bir tur attı diye düşündü. Artık konuşabilirlerdi. Tık tık. Kim var orada? Ben geldim. Gülümsedi. Yanından geçenler dönüp baktılar. Demek ki kalmaya karar vermişti. Aferin ona. O zamana kadar düzenli doktor kontrollerinde gerçekten tadına varmadan yaptığı şeyin tadını çıkaracaktı. Bebeği görmenin, seyretmenin. Artık ona böyle diyebiliyordu. Bebeğin o günden sonra yandan ya da önden atmaya başladığı tekmeler, attığı taklalar, Rabia'nın gündelik hayatını sürdürmesine, dinlediği müziklere, yediği yemeklere itirazları bebekçeydi gerçekten de. Dışarıdan gelen sesleri duyabiliyordu, bu kesindi. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ama bir sürü suyla dolu bir yerde seslerin bebeğin kulağına nasıl ulaşacağını bir türlü hayal edemedi. Tek bulduğu bir yeraltı mağarasının koyu, karanlık, ıslak içerisi, orada seslerin derinden derine yankılanışı oldu sadece. "Bir yeraltı mağarasında mısın gerçekten?" diye sordu. "Oradan çıkacaksın değil mi?" Yeni doktor bekleme salonlarının uzay aracı dekoru eskilerden farklıydı mutlaka. Burası hep geldiği yer. Birkaç doktor muayenehanesinin bir arada bulunduğu bir ultrason merkeziydi. Yan yana muayene odalarının önündeki yarım daire şeklinde bekleme salonunda, yuvarlak koltuk gruplarında bebeklerini ekranda görmeye gelmiş çiftler ya da tek başına anneler oturuyordu. Döşeme açık ve kimliksiz bir renkteydi. Işıklar özellikle kısılmış ya da ışığı belli belirsiz geçiren apliklerin ardına gizlenmişti. Çiftlerin kaygılılığı, baba adaylarındaki abartılı korumacılık, etrafa düşmanca bakış, annelerin her birinin birer Meryem Ana gibi davranmaları, hemşirelerin yüzündeki önemli bir olaya aracılık etme ciddiyeti biraz komik geldi ona. Elini iyice ortaya çıkmış karnının üzerine koyup bir iki kere pat patlayarak içinden "Biz ikimiz böyle şeyler yapmayacağız değil mi?" dedi. Bebek karşılık vermedi. Bej yapay deriyle kaplanmış, neredeyse yere paralel gelecek kadar geriye yatırılmış muayene koltuğunda normalde olması gerekmediği kadar rahattı. "Saçma kolaylıklar," diye düşündü. Gözünün önünden böyle kolaylıklara sahip olmayan anne görüntüleri geçti. Ama öylesine, bir doğa belgeselindeki gibi. Göbeğine pembe bir krem sürmüşlerdi. Doktor ucunda kauçuk, vantuz gibi bir şey olan bir boruyla o pembe şeyin üzerinde geziniyor. Bu da gıdıklanma gibi bir his veriyordu ona. Adam ekranın önündeki türlü düğmeler ve tuşlarla dolu sehpada bir şeyler yaptı. Rabia başını kaldırıp yukarı, iki duvarın birleştiği köşeye monte edilmiş ekrana baktı. Parlak yeşil, gri ve beyaz renklerde elektronik harfler ve sayılar, sonra sileceklerin arabanın ön camında bıraktığı yelpaze izi gibi ama onun ters yüz olmuşu bir görüntü belirdi ekranda. Her zamanki küçük, dizlerini başına çekmiş kıpırtısız karaltının ağır ağır kımıldamakta olduğunu gördü. Midesinde bir şey hopladı. Doktor ona değişik açılardan değişik resimler gösterdi. Göz olduğunu varsayması gereken karanlık bir çukur. Küçük, dört odalı bir kalp. Süs kavunu gibi bir baş. Üzerinde daha da belirginleşmeye başlayan tüymsü saçlar. Garip biçimde yaşlı bir adamın ellerini andıran küçük kürekler gibi eller. Minnacık bir bacak. "Uyluk kemiği," dedi doktor. "Femür deriz biz. Göbek bağının kalın, saydam salyangozu, küçük, sinsi bir yılan gibiydi. "Hey, sen, oradaki," diye seslenmek istedi televizyon dizilerindeki gibi zoraki bir neşeyle. "Biraz ihtiyar bir adama benziyorsun ama aldırmıyorum." Gene de ekrandaki ağır ağır kıpırdayan karaltıda küskün bir yan olduğunu düşündü. Küskün. Evet, kelime buydu. "Hani karar vermiştin," diye düşündü. "Doğmaya karar verdi galiba," dedi doktora. Doktor parmaklarını tuşlarda gezdirirken böyle şeyleri her gün duymaya alışkın birinin ifadesiyle gülümsemekle yetindi. Rabia biraz da laf olsun diye sohbeti ilerletmek için "Doğmamaya karar verdikleri oluyor mu bazen?" diye sordu. "Onu biz bilemeyiz," dedi doktor. Rabia, bebekle ilk kez gerçekten yalnız kaldığını düşündü. sokağa çıktığında nefes nefeseydi. Çok mutlu olmadı bundan. Bebeğin içinde bulunduğu mağaranın ciğerlerini baskı yaptığını, onu soluksuz bıraktığını bilmekle birlikte gene de boğulacak gibi oldu. Sıcak ve mutluluk vermeyici bir gündü. Sıcakla arası hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Şu anda hiç değildi. Bunun da anne olmakla, anne olma kabiliyetiyle ilgisi olup olmadığını düşündü. Anneliğe hazır olan kadınlar sıcağı, güneşi, başlarının üzerinde ağaçlarda hışırdayan yaprakları sevinçle mi karşılardı? Sevinçle karşılamazlar mıydı? Öyle mi olurdu? Nedense gördüğü hamile fotoğraflarının hiçbirinin açık havada çekilmediğini, hep bej, sütlü kahve ya da mavi duvarları olan odalarda başlarını karınlarına doğru eğmiş, gülümseyen kadınları gösterdikleri aklından geçti. O kadınlar kendisinin bilmediği bir şey mi biliyorlardı? Yoksa hamilelik öyle sütlü kahverengi bir oda mıydı sadece? Avuçlarının, göğüslerinin arasının, koltuk altlarının sırılsıklam olduğunu hissetti. Ter izinin elbisesinin yakasında V şeklinde bir iz yapmış olacağı aklından geçti. Aldığı vitaminlerden güçlenmiş birer pençe gibi olmuş tırnaklarını ıslak avucuna batırdığını da fark etti. Pençeli kadın, dedi kendi kendine. Masallarda geçen yaratıklardan biri haline geldiğini düşündü. Neredeyse diplerine kadar gelmiş eski tırnaklarını, vücudunun henüz kendi iradesinde olduğu günleri özledi. Arkasında iki kız yürüyordu. Birinin ötekine şöyle söylediğini duydu. Erkan amcalar bebeğe bakamazlarmış. El süremezlermiş. Bebeğin yanından hemen kaçıp uzaklaşırlarmış. Öteki kız, belki de bebeklerden tiksindikleri içindir, dedi. Ağlayacak gibiydi. Hızlanıp onları geride bıraktı. Erkan amcanıza da, size de. Bebeğin de ona hak vermesine, Erkan amcalara ve herkese hayali bir tekme savurmasını ya da doğumla gerçekten hiçbir alakası olmayan babasının tabiriyle bir şampiyona tur atmasını bekledi. Ama bebek hiç kımıldamadı. Panik içinde, hani birlikteydik bu işte diye düşündüğünü duydu Rabia. Ya da dediğini düşündü. Ya da düşüncesini duydu. Ya da düpedüz dedi bebeğe belki, beni bırakma. Doğmamaya karar vermiş olma sakın. Ben Erkan amca denen adam değilim. Gerçekten değilim. Öyle ihtiyar birisi gibi olman bir şey demek değil, değil mi? Bebek karşılık vermedi. Ölebilirdi. Şimdi ölebilirdi. Ölse. Çepeçevre her yanı yerle bir eden o büyük patlamalardan birini aklına getirdi. Sonra bunu nasıl düşünebildiğini düşündü. Utandı. Kendi halinden korktu. Sıcaktan kaçmak için karşısına çıkan ilk sokağa saptı. Sokağın bir kaldırımı çok koyu gölgeliydi. Serinliğe teşekkür etti. Yolunun üzerinde bir bakkalla bir apartmanın arasındaki arsaya atılmış, yırtık, yeşil Winlex kaplı bir büro koltuğu vardı. Koltuğun ayakları tekerlekliydi. Sağlam görünüyordu. O halinde bunu ayırt etti. Koltuğa oturdu. Genellikle böyle şeyler yapmazdı. Geçen bir iki kişi dönüp baktılar. Yüzü ve başı gölgedeydi. Yandaki binanın yüksek, sağır yan duvarını yarı yarıya aydınlatan güneş ışığı karnıyla bacaklarına da vuruyordu. Öğle güneşinin çiğ ışığının şiş, çaresiz bacaklarının beyazlığını, eteğinde tekrar eden desenin parlak renklerini ortaya çıkardığını gördü. Bacaklarındaki sıcaklığa memnun oldu. Bakkaldan birisi çıkıp ona baktı, sonra içeri girdi. elinde bir tabureyle yeniden dışarı çıkıp tabureyi işaret etti. Rabia görmedi. Bütün dikkati güneşin aydınlattığı karnındaydı şimdi. Sıcakta kumaşın hava görünüyordu. Dimdikti tüyler. Hatta belki çok çok hafifçe kımıldıyordu. Elini karnının üzerine getirdi. Yavaş yavaş indirdi. Avucu sıcak kumaşın üzerine değince karnının şişini kavrayan bir çukur olmasına izin verdi. Orada bıraktı. Karnını ilk defa parlayan, aydınlık, büyük bir şey olarak görüyordu. Buna içtenlikle hayret etti. Ensesindeki saçların arasından kurtulan bir ter damlası boynunun yanından aktı, indi, indi, köprücük kemiğinde durdu. Bebek karnında kıpırdadı.
Fatih Özgüven'in Doğum Öyküsünü Tomris İncer seslendirdi.